Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 18. ayrım. Sessiz ve duyarlı. Amra yanına oturuyor. Kadehindeki buzlar şıngırdıyor. Ayakları çıplak. Şu kovboy kuzenin, partinin gözbebeği olup çıktı. Hiç şaşırmadım. Gerçekten yakışıklı. Evli mi? 3 çocuğu var. Çok kötü. Terbiyemi takınayım öyleyse. Bunu duysa hayal kırıklığına uğrardı eminim. Kurallarım var diyor kız. Ondan pek hoşlanmıyorsun. İdris, Timur'u erkek kardeşi gibi gördüğünü söylerken basbayağı içten. Ama seni utandırıyor. Doğru bu. Timur onu utandırdı. İdris onun tam da çirkin bir Afgan kökenli Amerikalı gibi davrandığını düşünüyor. Bu savaş mağduru kentin, buraya aitmiş gibi altını üstüne getirmeler, olağanüstü bir sevimlilikle yerel halkın sırtına vurmalar, onlara abi, abla, amca diye seslenmeler. Bahşiş bohçası dediği desteden çıkardığı paraları, dilencilere gösterişli bir havayla vermeler. Ana diye hitap ettiği yaşlı kadınlara takılmalar. Yüzünde kederli bir ifade, elinde sesli kayıt yapan kamerası, yaşadıklarını anlatmaları için onları kandırmaya çalışmalar. Sanki onlardan biriymiş, hep buradaymış gibi, bu insanlar bombalanırken, öldürülürken, tecavüze uğrarken, kendisi San Jose'de, Golden yerinde kafayı çekmiyormuş gibi. İkiyüzlülük bu, ayrıca çirkin. Bu oyunun iç yüzünü kimsenin görmüyor olması ise İdris'i hayretler içinde bırakmakta. Sana söyledikleri doğru değil diyor kıza. Buraya eskiden babalarımıza ait olan evi talep etmeye geldik. Hepsi bu. Başka bir nedeni yok. Amra burnundan bir kıkırtı salıyor. Bal gibi biliyorum. Beni kandırdığını mı sanıyorsun? Bu ülkede savaş lordlarıyla, Taliban'la muhatap oldum. Ve her şeyi gördüm. Hiçbir şey şaşırtamaz beni. Ve hiçbir şey, hiç kimse kandıramaz. Tahmin edebiliyorum. Sen dürüstsün diyor kız. En azından dürüstsün. Yalnızca bu insanlara, bütün o yaşadıklarına saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Biz derken, Timur'la benim gibileri kastediyorum. Şanslı olanlar, bombalar yeri göğü inletirken burada olmayanlar yani. Biz bu insanlar gibi değiliz. Öyleymiş gibi numara yapmamalıyız. Bu insanların anlatacağı öyküler. Öyküleri dinlemeyi hak etmiyoruz. Lafın ucunu kaçırdım. Kaçırmak mı? Konuyu dağıttım. Hayır, seni anlıyorum diyor Amra. Öykülerinin size verilmiş armağanlar olduğunu söylüyorsun. Armağan, evet. Şaraplarını yudumluyorlar. Bir süre daha konuşuyorlar. İdris için Kabil'e geldiğinden beri yaptığı tek gerçek sohbet bu. Yerel halkta, devlet memurlarında, yardım görevlilerinde hissettiği o gizli alaycılıktan, o muğlak kınamadan yoksun. Kıza işini soruyor. O da Birleşmiş Milletler adına Kosova'da çalıştığını, soykırımdan sonra Ruanda'da, Kolombiya ve Burundi'de görev yaptığını anlatıyor. Kamboçya'da çocuk fahişelerle çalışmış. Kabil'e geleli 1 olmuş. Bu 3. gelişi. Bu kez küçük bir sivil toplum örgütüyle beraber hastanede çalışıyor. Pazartesi günleri de seyyar bir klinik işletiyorlar. 2 evlenip 2 boşanmış. Çocuğu yok. İdris Amra'nın yaşını kestirmekte zorlansa da, göründüğünden daha genç olduğunu tahmin ediyor. Sararan dişlerin, gözlerin altındaki yorgunluk torbalarının gerisinde, gerçek bir güzelliğin, dolu dizgin bir cinselliğin solmaya yüz tutmuş parıltısı. İdris içinden 4, bilemedin 5 sonra, bu da silinip gidecek diyor. Sonra Amra soruyor. Roşi'nin başına geleni öğrenmek ister misin? Anlatmak zorunda değilsin. Sarhoş olduğumu mu düşünüyorsun? Öyle misin? Azıcık diyor kız. Sense dürüst bir adamsın. İdris'in omzuna hafifçe biraz da şaka yollu vuruyor. Gerçek nedenleri öğrenmeye çalışıyorsun. Oysa senin gibi Afganlar, yani batıdan buraya gelenler, sanki, nasıl derler, tecessüs yapıyorlar. Mütecessislik. Evet, pornografi izler gibi. Ama belki sen iyi birisindir. Bana anlatırsan diyor İdris, bunu bir armağan sayarım. Bunun üzerine kız anlatıyor. Roşi, ana babası, 2 ve küçük erkek kardeşiyle Kabil ile Bagram arasında bir köyde yaşamaktaydı. Geçen ay bir cuma günü amcası, babasının ağabeyi onları ziyarete geldi. İki kardeş neredeyse 1 Roşi'nin ailece yaşadığı arazi yüzünden birbirine düşmüştü. Amca, yaşça daha büyük olduğu için evin kendisine ait olduğunu ileri sürüyordu. Oysa babaları evi daha çok sevdiği küçük oğluna bırakmıştı. Ancak geldiği gün her şey yolundaydı. Kavgaya son vermek istediğini söylemiş. Roshi'nin annesi onun onuruna iki tavuk kesti. Kocaman bir kase kuru üzümlü pilav pişirdi. Pazardan taze narlar aldı. Amca gelince iki kardeş sarılıp öpüştüler. Roshi'nin babası ağabeyini öyle bir kucakladı ki adamın ayakları yerden kesildi. Roshi'nin annesi mutluluk gözyaşları döktü. Aile yemeğe oturdu. Herkes tabağını ikinci, üçüncü kez doldurdu. Narları soyup yediler. Üstüne yeşil çay içip küçük karameller atıştırdılar. Sonra amca dışarıdaki helaya gitmek üzere izin istedi. Geri geldiğinde elinde bir balta vardı. Ağaç kesmekte kullanılanlardan diyor Amra. İlk giden Roshi'nin babası oldu. Roshi'nin dediğine göre babası neye uğradığını bilememiş. Hiçbir şey anlamamış. Ensesine tek bir darbe. Başı neredeyse kopmuş. Sonra sıra Roshi'nin annesine gelmiş. Roshi onu mücadele etmeye çalıştığını görmüş ama yüzüne göğsüne inen darbelerden sonra sesi kesilmiş. Çocuklar şimdi avaz avaz bağırıyor, kaçışıyormuş. Amca onları kovalamış. Roshi ablalarından birinin koridora doğru koştuğunu ama amcanın onu saçından yakalayıp yere yıktığını görmüş. Öteki abla koridora çıkmayı başarmış. Amca peşinden gitmiş. Roshi onun yatak odasının kapısını tekmeyle açtığını, çığlıkları duymuş. Sonrası sessizlik. Roshi küçük erkek kardeşini alıp kaçmaya karar veriyor. Evden koşarak çıkıyor. Bahçe kapısına ulaşıyorlar ama kapı kilitli. Amca önceden icabına bakmış elbette. Can havliyle arka avluya koştular. Panikten, çaresizlikten. Avlunun kapısı olmadığını, duvarlarınsa tırmanılamayacak kadar yüksek olduğunu unutmuş olmalıydılar. Amca evden fırlayıp üstlerine saldırınca, Roshi, 5 yaşındaki erkek kardeşinin kendini tandıra, annesinin daha bir saat önce ekmek pişirdiği yere attığını gördü. Onun, alevlerin içinden yükselen çığlıklarını duyduğu sırada ayağa takılıp yere düştü. Sırtüstü döndüğü an, mavi gökyüzünü ve hızla inen baltayı gördü. Gerisini hatırlamıyor. Amra susuyor. İçeride Leonard Cohen, Who by Fire'ı söylüyor. İdris şu an becerip de konuşabilse bile, aklına söylenecek uygun bir şey gelmiyor. Bu, Taliban'ın, El-Kaide'nin ya da megaloman bir mücahit komutanın marifeti olsaydı, bir şeyler söyleyebilir, hiçbir işe yaramasa da öfkesini kusabilirdi. Ancak burada, Hikmet Yarı, Molla Ömer'i, Bin Laden'i, Bush'u ya da terörle savaşı suçlayamaz. Bu katliamın alabildiğine sıradan gündelik nedeni, onu her nasılsa daha korkunç, çok daha sinir bozucu yapıyor. İnsanın aklına ilk gelen sözcük anlamsız oluyor ama İdris onu zihninden kışkışlıyor. İnsanlar habire bunu söyler. Anlamsız bir şiddet eylemi, anlamsız bir cinayet, anlamlı bir cinayet işlenebilirmiş gibi. Kızı Roshi'yi düşünüyor. Hastanede dertop olup duvara yaslanmış, ayak parmakları kenetlenmiş, yüzünde çocuksu bir ifade. Tıraş edilmiş kafasındaki yarık, oradan sızan, yumruk büyüklüğündeki parlak beyin dokusunun bir şeyhin türbanındaki düğümü andıran kütlesi. Bunu sana kendisi mi anlattı diye soruyor sonunda. Amra başını ağır ağır sallıyor. Gayet net anımsıyor her ayrıntıyı. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Gördüğü karabasanları düşününce keşke unutabilse diyorum. Ya erkek kardeşi ona ne olmuş? Bir sürü yanık. Peki ya amca? Amra omuz silkiyor. Dikkatli ol diyorlar. Bizim meslekte mesafeli olmalı. Profesyonel olmalısın diyorlar. Bağlanmak iyi fikir değil. Ama Roshi ile ben. Müzik aniden susuyor. Yine elektrikler kesildi. Birkaç dakika ay ışığı sayılmazsa ortalık kapkara oluyor. İdris evdekilerin homurdandığını duyuyor. Gaz lambaları çabucak yakılıyor. Onun için mücadele edeceğim diyor Amra. Bir kez olsun başını kaldırıp bakmadı. Durmayacağım. Ertesi gün Timur, Almanlarla birlikte toprak çanak çömlekleriyle ünlü İstalif kasabasına gidiyor. Sen de gelsene. Evde kalıp kitap okuyacağım diyor İdris. Kitabını sen Jose'de okursun kanka. Dinlenmeye ihtiyacım var. Dün gece içkiyi fazla kaçırdım galiba. Almanlar gelip Timur'u alınca İdris bir süre yatağında yatıp duvardaki 60'lı yıllardan kalma solmuş afişe bakıyor. Kabil'deki çocukluğundan kalma, savaşlardan öncesine, çözülmelerden öncesine ait bir yadigar. Bandemir Gölü'nün kıyısında yürüyüş yapan 4 kişilik, sarışın, mütebessim bir turist grubu. Öğleden sonra yürüyüşe çıkıyor. Küçük bir lokantada kebap yiyor. Camdan içeriye bakan, onu seyreden, bütün o kirli çocuk suratları yüzünden yemeğin tadını çıkartmak olanaksız. İnsanı bunaltıyor. İdris, Timur'un bu yoksullukla kendisinden çok daha iyi baş ettiğini kabullenmek zorunda. Timur bunu oyun haline getiriyor. Bir talim çavuşu misali hemen bir ıslık çalıp dilenci çocukları sıraya diziyor. Bahşiş bohçasından birkaç banknot çekiyor. Parayı teker teker dağıtırken de topuk vurup selam veriyor. Çocuklar bayılıyor buna. Onlar da selama duruyor. Timur'a kaka diyorlar. Bazen bacaklarına tırmanıyorlar. İdris yemekten sonra bir taksi çeviriyor. Hastaneye gitmek istediğini bildiriyor. Ama önce çarşıda duralım diyor. Kucağında kutu, koridorda ilerliyor. Yazılarla süslü duvarların, kapı yerine naylon perdeler asılmış odaların, tek gözü bantlı, çıplak ayağını sürüyerek yürüyen bir ihtiyarın, ampulü olmayan, boğucu sıcaklıktaki odalarda yatan hastaların önünden geçiyor. Her yerde ekşi vücut kokusu. Koridorun sonunda, açmadan önce perdenin önünde bir an duruyor. Yatağın kenarında oturan kızı görünce yüreği hoplayıveriyor. Amra önüne diz çökmüş kızın küçük dişlerini fırçalamakta. Yatağın öteki tarafında oturan bir adam var. Kara kuru, güneşten yanmış, karman çorman sakallı, kısa, siyah saçlı. İdris girince adam çabucak ayağa kalkıyor. Bir avucunu göğsüne bastırıp eğiliyor. Yerel halkın onun batılılaşmış bir Afgan olduğunu bir anda anlayıvermesi, para ve güç kokusunun ona bu kentte haksız bir ayrıcalık sağlayıvermesi, İdris'i bir kez daha afallatıyor. Adam İdris'e Roşi'nin dayısı olduğunu söylüyor. Yine geldin diyor Amra, diş fırçasını tastaki suya batırırken. Sakıncası yoktur umarım. Neden olsun ki diyor kadın. İdris genzini temizliyor. Selam Roşi. Kız izin istercesine Amra'ya bakıyor. Sesi çekingen, tiz bir fısıltı. Selam. Sana bir armağan getirdim. İdris kutuyu indirip açıyor. Kutudan çıkan küçük televizyonla video aygıtını görünce kızın gözleri canlanıyor. İdris satın aldığı 4 filmi gösteriyor. Dükkandaki kasetlerin çoğu ya Hint filmiydi ya da Jet Li. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal'ın vurdulu kırdılı filmleri. Ama İdris birkaç çocuk filmi bulmayı becerdi. E.T., Babe, Toy Story ve The Iron Giant. Evde oğullarıyla birlikte izlediği filmler bunlar. Amra kıza Farsça hangisini izlemek istediğini soruyor. Roshi The Iron Giant'ı seçiyor. Bayılacaksın diyor İdris. Kıza doğrudan bakmakta zorlanıyor. Bakışları kızın kafasındaki yaraya, parlak beyin topağına, damarların ve kılcal damarların oluşturduğu zikzaklı ağa kayıp duruyor. Koridorun bu ucunda elektrik prizi yok. Amra'nın bir uzatma kablosu bulması biraz zaman alıyor ama İdris nihayet fişi kabloya sokup da görüntü belirince Roşi'nin ağzı bir gülümsemeyle yayılıyor. İdris bu tebessümde 35 yaşına karşın dünyayı ne kadar az tanıdığını, onun vahşiliğini, acımasızlığını, sınırsız gaddarlığını görüyor. Amra diğer hastalara bakmak için izin isteyince İdris Roşi'nin yatağının yanına bir iskemle çekiyor. Filmi onunla birlikte izliyor. Dayı sessiz, hissedilmez bir karaltı. Filmin ortalarına doğru ceryan gidiyor. Roşi ağlamaya başlıyor. Dayı iskemlesinde öne eğiliyor. Sertçe onun elini kavruyor. Peşto dilinde az ve öz bir şeyler fısıldıyor. İdris bu dili bilmiyor. Roşi irkiliyor. Elini kurtarmaya çalışıyor. İdris dayının güçlü eklemleri beyazlaşmış pençesindeki küçük ele bakıyor. Ceketini giyiyor. Yarın yine gelirim Roşi. İstersen başka bir kaset izleriz. İster misin? Roşi örtülerin altında der top oluyor. Dayıya bakan İdris, Timur'un böyle bir durumda adama neler yapacağını tahmin edebiliyor. Timur onun aksine fevri duygulara direnmez. Burada olsaydı Beni şununla 10 dakika yalnız bıraksana derdi. Dayı onun peşinden dışarıya geliyor. Basamaklarda şu sözleriyle İdris'i durduruyor. Burada asıl kurban benim sahip. İdris'in suratındaki ifadeyi görmüş olmalı ki hemen düzeltiyor. Yani asıl kurban o elbette. Ama demek istediğim ben de öyleyim. Bunu anlıyorsundur mutlaka. Sen bir Afgansın. Fakat şu yabancılar, onlar anlamıyor. Gitmem gerek diyor İdris. Ben bir mazdurum, basit bir işçi. En iyi günümde bir bilemedin 2 dolar kazanırım sahip. Zaten 5 çocuğum var. Bir tanesi kör. Şimdi bir de bu. İçini çekiyor. Bazen kendi kendime diyorum ki, Allah affetsin ama. Diyorum ki, belki de Allah Roşi'yi. Yani bilirsin işte. Öylesi çok daha iyi olurdu. Sorarım sana sahip, şimdi kim evlenir onunla? Hiçbir zaman koca bulamayacak. O zaman kim bakacak ona? Ben bakmak zorunda kalacağım. Sonsuza kadar başıma kalacak. İdris köşeye sıkıştırıldığının farkında. Elini cüzdanına atıyor. Ne kadar verebilirsen sahip, benim için değil elbette, Roşi için. İdris ona birkaç banknot uzatıyor. Dayı gözlerini kırpıştırıyor, gözlerini paradan kaldırıyor. Ama burada 2... Sonra İdris'i yaptığı hataya uyandırmaktan korkarcasına ağzını kapatıveriyor. Ona doğru düzgün ayakkabılar al diyor İdris, basamakları inerken. Allah razı olsun sahip diye sesleniyor dayı onun arkasından. Sen iyi birisin, merhametli ve iyi bir adamsın. İdris ertesi gün, sonraki günde ziyarete geliyor. Böylece bir alışkanlığa dönüşüyor. Artık her gün Roşi'nin başucunda. Hademelerin, zemin katta çalışan erkek hasta bakıcıların, kapıcının, hastane kapısındaki çelimsiz, yorgun nöbetçilerin adlarını öğrendi. Bu ziyaretleri mümkün olduğunca gizli tutuyor. Yaptığı deniz aşırı görüşmelerde Nahil'e, Roşi'den söz etmedi. Nereye gittiğini Timur'a da söylemiyor. Paman gezisinde ya da İçişleri Bakanı ile olan toplantısında ona neden eşlik etmediğini açıklamadı. Ama Timur yine de öğreniyor. Aferin sana diyor. Efendice bir şey yapıyorsun. Bir an durup ekliyor. Ama yine de dikkatli ol. Yani gitmeyi keseyim mi? Bir hafta sonra ayrılıyoruz buradan kanka. Kızın sana fazla bağlanmasını istemezsin herhalde. İdris başıyla doğruluyor. Timur onun Roşi ile ilişkisini azıcık kıskanıyor olabilir mi? Kahraman rolü oynayabileceği böylesine muhteşem bir fırsatı elinden aldığı için İdris'e içerliyor belki de. Timur ağır çekimde alevler içindeki binadan kucağında bebekle fırlıyor. Toplanan kalabalıktan hayranlık dolu haykırışlar yükseliyor. İdris onun Roşi'yi böyle bir gösteriye alet etmesine kesinlikle izin vermeyecek. Öte yandan Timur haklı. Bir hafta sonra memlekete dönüyorlar. Oysa Roşi ona İdris kaka demeye başladı. İdris geciktiğinde kızı allak bullak bir halde buluyor. Kız kollarını onun beline doluyor. Yüzünü bir rahatlama dalgası yalıyor. Hayatta sabırsızlıkla beklediği tek şey İdris'in ziyaretleri, kendisi söyledi. Bazen bir kaset izlerlerken İdris'in elini 2 eliyle birden kavruyor. İdris de burada değilken sık sık kızı düşünüyor. Kollarındaki uçuk sarı tüyleri, kısık ela gözlerini, güzel ayaklarını, yuvarlak yanaklarını. Fransız Lisesi'nin yakınlarındaki kitapçıdan aldığı çocuk kitaplarından birini okurken, kızın çenesini 2 avucuna dayayışını. Birkaç kez kendini, onun Birleşik Devletlere götürmenin nasıl bir şey olacağını, olanlarla yani Zabi ve Lamar'la uyuşup uyuşamayacağını tartarken yakaladı. Geçen yıl Nahil'le 3. çocuk olasılığını konuştular. Ülkeden ayrılmasına 1 gün kala, şimdi ne olacak diyor Amra. O gün, daha erken bir saatte Roşi, İdris'e bir resim verdi. Hastane çizelge kağıdına kurşun kalemle çizilmiş, televizyon izleyen 2 çöp figür. İdris, uzun saçlı olanı gösterdi. Bu sen misin? Öteki de sensin İdris kaka. Saçların uzundu demek. Önce, ablam her gün fırçalardı saçlarımı. Hiç acıtmadan fırçalamayı bilirdi. İyi bir ablaymış. Yeniden uzadığında kendin fırçalarsın. Bu çok hoşuma gider. Gitme kaka, burada kal. 18. ayrımın sonu, sayfa 156. Devamı 19. ayrımda.